şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. ABD'den Paris'teki Charlie Hebdo saldırısından sonra yapılan pazar günü yapılan yürüyüşe katılma konusunda bir itiraf geldi. ABD Başkanı Obama ve Başkan Yardımcısı Biden'ın yürüyüşe katılmamaları Amerika'da yoğun eleştiriler almıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Ernest hata yaptıklarını itiraf etti. Ernest doğrusunu söylemek gerekirse daha üst düzey birini yollamalıydık dedi. Bu arada Obama'ya Guantanamo konusundaki baskılar devam ediyor. Beyaz Saray önünde toplanan insan hakları savunucuları Guantanamo'daki kampın açılmasının 13. yıl dönümünü protesto ettiler. Eylemciler Obama'dan kampı kapaması yönünde çağrıda bulundu. Sözünü tutmasını istediler. İspanya'da Müslümanlara fişleme yasası geliyor. 17 kişinin ölümüne yol açan Fransa'daki saldırılardan sonra başlayan tartışmaları İspanya bir yasa tasarısıyla girdi. Bu ihbarcılık esasına dayanan bir tasarı. Ayrıca öğretmen gibi, doktor gibi kamu görevlilerinin ya da meslek sahiplerinin kuşkulandıkları, radikal İslamcı oluşundan kuşkulandıkları kişileri bildirmeleri, ihbar etmeleri yükümlülüğünü getiren ilginç bir anlaşma, ilginç bir yasa tasarısı bu. Bu tasarıya yönelik tartışmalar devam ediyor. Boko Haram'ın hayli faal olduğu Afrika'da yeni bir çatışma operasyon haberi geldi. Kamerun ordusu Boko Haram'a bir operasyon yaptı. En az 143 kişinin öldüğü haberi geliyor. Boko Haram'ın kısa süre önce yaptığı bir katliamda hala tartışılmaya devam ediliyor. Bir hafta içinde 2000'den fazla kişiyi bir kasabada öldürdü. Boko Haram'ın 2009'dan bu yana Nijerya'daki çatışmalarda yol açtığı ölümler şöyle: 2009'da 700, 2010'da 75, 2011'de 600, 2012'de 1650, 2013'te 3000, 2014'te 7700 kişiyi öldürdü. Sadece geçen hafta 2000'den fazla kişi öldü. 143 Boko Haram militanı da Kamerun ordusu tarafından öldürülmüş durumda gelen haberlere göre. Ukrayna krizinin tartışılacağı Astana zirvesi ertelendi. 15 Ocak'ta yapılacak zirveye Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa liderleri katılacaktı. Hayli bel bağlanmıştı bu çalışma için, ancak 4 ülkenin dışişleri bakanlarının Berlin'deki toplantısında ertelenmeye yönelik bir karar çıktı. Şubat'tan önce yapılma ihtimali yok gibi görünüyor. Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi Başkanı Elmar Brok zirve için gerekli zemin oluşmadı. Taraflar çok sık bir araya gelse de somut karar alamadı dedi. Poroshenko ile Putin'i buluşturacaktı bu zirve. Buradan bir çözüm ümidi çıkar belki diye bekleniyordu, izleniyordu burası. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Astana'da zirvenin gerçekleştirilmemesinin Ukrayna temas grubundan çıkacak sonuçlara bağlı olduğunu söyledi. Gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğinin. Doğu Ukraynalı siyasi temsilciler de müzakere sürecinin Astana veya Berlin yerine Minsk formatında sürdürülmesinde ısrarcı oluyorlar. Değerli dinleyiciler, biz programımızın ikinci bölümünde 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü uzmanlarından Sabir Askeroğlu ile bu meseleyi konuşacağız. Ayrıca Rusya ile Çin arasında para birimi konusundaki gelişmeleri de ele alacağız. İsveç, Orta Doğu'da Peşmerge'ye destekçi asker yollayabileceğini dile getirdi. Yunanistan'da Syriza önde görülüyor. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Sabir Askeroğlu ile söyleşimiz var. Ancak ondan önce kısa bir müzik arası veriyoruz. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünde konuğumuz 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü uzmanlarından Sabir Askeroğlu. 15 Ocak'ta yapılacak olan Astana zirvesinin ertelenmesi meselesini konuşacağız. Bu zirveye Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa liderlerinin katılması bekleniyordu. 4 ülkenin dışişleri bakanları da dün Berlin'de bir araya geldiler bu zirveye hazırlık için. Ancak çözüme yönelik temel konularda fikir birliğine varılamayınca bu ertelendi. Şubat'tan önce yapılamayacağına dair bilgiler geliyor. Bu beklenen, önem verilen bir meseleydi Ukrayna krizinden çıkış için. Ancak öyle anlaşılıyor ki şu anda işleyemeyecek. En azından bir süre beklememiz lazım. Bu arada Doğu Ukraynalı siyasilerin de müzakere sürecinin Astana veya Berlin yerine Minsk formatında sürdürülmesini istedikleri haberleri geliyor. Bu gecikmenin sebepleri nelerdir? Bu zirveden ne beklenebilir? Bunu konuşacağız. Ayrıca bulmuşken Sabir Askeroğlu'na yakın zaman içinde kaleme aldığı Fikir Tankı'nda 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nün sitesinde bir meseleyi soracağız. Rusya ile Çin'in ortak para birimi arayışı. Sabir Hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Evet hocam, bu Astana zirvesi bir yandan ümit bağlanan bir sonuç elde edebilmek üzere üzerinde çok durulan, uğraşılan, çok emek harcanan bir zirveydi ama öyle anlaşılıyor ki erteleniyor. Bunun sebepleri nelerdir, bunu sormak için sizi aradım.
Tabii şimdi şeye bakmamız lazım. Siz de bahsettiğiniz gibi Minsk Sözleşmesi çerçevesinde yürütülen bir müzakere var. Bir de Normandiya formatı dediğimiz başka bir format var. Normandiya formatı tabii ki Ukrayna krizinde taraflardan biri Moskova, diğeri Kiev'dir. Yani bir anlamda Ukrayna krizinin sorumlusu Moskova'dır. Tabii Rusya söz konusu bu formattan uzaklaşmaya çalışıyor. Diğer bir formatta Minsk formatıdır. Onda Almanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya çerçevesinde yürütülen müzakerelerdir. Rusya bir taraftan işte Minsk Sözleşmesi'nin sonuna kadar uygulanması meselesini öne sürürken ağırlık olarak Batı ülkeleri ve Ukrayna dahi söz konusu krizin çözümünde Normandiya formatı üzerine yapılmasını öne sürüyor ve Rusya ile Batı ve Kiev ile Moskova arasında söz konusu uzlaşmasızlığın nedeni de budur. Diğer bir mesele tabii ki bu işte Astana'da gerçekleşecek olan planlanan bu zirvenin ertelenmesinin diğer bir nedeni de Moskova'nın dış politikasındaki değişiklikler ve yaşanan Rusya'daki kriz üzerine Almanya'nın Rusya üzerine uygulamaya çalıştığı baskı ve bu çerçevede diplomatik kazanç elde etmesi meselesidir. O da Rusya tabii ki zaman içerisinde hatta en kısa zamanda Ukrayna'nın federasyona dönüşmesi talebinde bulunuyor. Ancak Almanya dahi Ukrayna'da önemli bir etki üzerinde politikasını uyguladığı için Ukrayna ile birlikte üniter bir yapı üzerine Ukrayna'nın inşa edilmesi ve ekonomisinin kalkınması meselesidir. Dolayısıyla Rusya'nın bu Astana zirvesinden çekilmesi ve Berlin'de gerçekleşen müzakerelerin sekteye uğramasının en büyük meselesi Rusya'nın doğu bölgelerini tamamen Batı'nın da talep ettiği gibi Ukrayna egemenliğine vermemesi meselesidir ve söz konusu ayrışma da buradan kaynaklanıyor.
Dolayısıyla bunun aşılması da kolay olmayacak gibi görünüyor değil mi? Çünkü aynı zamanda Rusya'nın bazı talepleri Doğu Ukrayna'da Donbas bölgesindeki siyasi yapılar tarafından da çok kabul ediliyor gibi değil. Onlar biraz özerk hareket etme eğilimlisi gibi görünüyorlar.
Tabii Ukrayna'nın doğu bölgeleri Donetsk dediğimiz şey, Lugansk ve Donetsk vilayetleri tamamen Ukrayna yani Kiev yönetimiyle eşit statü çerçevesinde Ukrayna'nın federasyonunu sağlama meselesi üzerinde uzlaşmak istiyorlar ve Minsk sözleşmelerini de bu çerçevede uygulamak istiyorlar. Eğer böyle işte Moskova'nın da politikası bu yöndedir. Eğer Kiev ve Batı ülkeleri Kiev'e baskı yapması sonucu eğer Moskova'nın beklediği statü çerçevesinde Ukrayna'nın şekillendirilmesi olacak olursa doğu bölgelerine baskı yaparak Rusya tabii ki onları bu uzlaşmaya itebilir. Ancak sadece Moskova'nın etkisinin dışında siz de bahsettiğiniz gibi doğu bölgelerinin kararına bağlanacak olursa bu mesele doğu bölgeleri zaten bağımsızlıklarını ilan etmiştir ve Ukrayna'dan ayrılmayı çoktan seçmiştir. Ve Moskova'nın baskısı üzerine ancak işte Ukrayna'nın federasyon çerçevesinde birleşebileceği meselesi söz konusudur.
Evet. Peki hocam siz bir de Fikir Tankı'nda peş peşe iki yazı kalemi aldınız. Biri Suudi Arabistan'ın Rusya ile ittifak arayışıydı. Diğeri de Rusya ile Çin'in ortak para birimi arayışıydı. Bunlar burada medyada çok öne çıkmayan, tartışılmayan, konuşulmayan konular. Özellikle para birimi meselesi hayli ilginç. Ekonomik yaptırımlarla bir ilgisi de var sanıyorum. Aslında Suudi Arabistan da ilginç çünkü Orta Doğu'da Suudi Arabistan Amerika ile birlikte hareket ediyor. Ben özellikle para birimi meselesini eğer vakit bulursanız da bu Suudi Arabistan'ın arayışına da bir değinmenizi isteyeceğim.
Söz konusu Rusya kendi en önemli ticari ortaklarıyla birlikte buna Türkiye dahi kendi para birimleri üzerine ticaret yapması yönünde politika izliyor ve bu meseleyi de çoktan beri hem Rusya'daki diğer hem siyasiler hem akademisyenler ve devlet görevlileri de bunu açık bir şekilde dile getiriyorlar. Aksi takdirde daha önce de gördüğümüz gibi Rusya'ya karşı yapılan herhangi bir dolar üzerinde operasyonlar Rusya'nın ekonomisini çökertebiliyor. Dolayısıyla Rusya bundan kurtulmak istiyor ve ABD'nin dünyadaki hegemonyasının en önemli araçlarından biri de doların dünya para birimi olması meselesidir. Ve Rusya'nın dahi ve Çin'in de aynı şekilde söz konusu ABD'nin hegemonyasını ortadan kaldırmak ya da kendi bölgelerinde etkisiz hale getirmek için en önemli politikalarından biri de kendi para birimlerinin uluslararası para birimi düzeyine çıkarması meselesidir. Daha önce de Rusya ile Çin arasında bu konuda görüşmeler gerçekleşiyordu ve 2010'dan itibaren iki ülke açık bir şekilde kendi para birimleri üzerine resmi olmasa da bir alışverişte bulunmaya başlamışlardır. Ancak bu geçen sene 2004'ün Aralık ayının sonunda tabii ki resmi olarak Rusya Çin'le söz konusu ticaretini ruble ve yuan üzerine yapacaklarını söylemiştiler. Dolayısıyla evet. Rusya çoktan beri bu politika izlemeye çalışıyor ve tabii ki zaman içerisinde eğer bu ikisi iki ülke yani Çin'le ve Rusya arasında ticaret gerçekleştirdikleri ticaret ve bu para birimi üzerine yapılacak olursa bu yönde adımlarını daha hızlı bir şekilde atabilirler ve tabii o ben yazdığım makalede de belki de ilerleyen zamanlarda ortak bir para birimi üzerine de uzlaşabileceklerini söylüyorlar.
Evet. Suudi Arabistan'ın arayışı bana ilginç geldi. Rusya ile ilişki arayışı.
Tabii ki bu bir oradaki bazı muhalif demeyelim de belki de Suudi Arabistan'ın biraz daha farklı dış politika izlemesi gerektiği yönünde ki bir fikirdir. Kısa zaman içerisinde Suudi Arabistan böyle bir atılıma ya da dış politika pozisyonuna girer mi? Tabii ki tartışılır bir mesele. Çünkü hala en büyük müttefiki ve bölgedeki koruyucu konumda olan ABD'dir. Buradan kolayca uzaklaşmaz. Ama aynı zamanda da ABD hegemonyasının giderek daha geri adım attığını ve bazı bölgesel sorunlarla oradaki müttefikleriyle ilişki üzerine yürütmeye çalıştığını da görüyoruz. Bu da tabii ki bölgesel aktörler Suudi Arabistan gibi veya Mısır gibi aktörlerinin kendi biraz daha bağımsız hareket etme şansını da vermiş oluyor. Bu da işte değişen dünyada Çin'in yükselişi, Hindistan'ın yükselişi belki de Suudi Arabistan gibi diğer bölgesel aktörlere de bir fırsat olabilir. Sadece Batı hegemonyasına ya da Batı dış politikası yönünde kendi ulusal çıkarlarını şekillendirmelerinin dışında bir de belki de alternatif bir arayış içerisine girerler ve bu tabii ki onların kendi toplumlarında, kendi ülkelerine bir manevra alanında yaratabilir şeklindedir.
Evet.
Belki bu fırsatı değerlendirmek isteyebilirler. Evet. Tabii ki buna ABD müsaade ettiği sürece olabilir.
Değerli dinleyiciler, Astana Zirvesi'nin ertelenmesinin sebeplerini konuştuk. Rusya ile Çin arasındaki para birimi, dolar dışında para birimi kullanma, ortak para birimine doğru giden kendi para birimleriyle alışveriş meselesini konuştuk ve Suudi Arabistan'ın farklı politikalar, en azından fikri plandaki arayışlarını değerlendirdik. Çok teşekkür ediyorum Sabir Askeroğlu Hocam katılımınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.